Ayrım 6. Erken boşalmanın üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe. Sayfa 55. 10. Psikolojik sisteme bağlı erken boşalma. Psikolojik sisteme bağlı erken boşalma, bipolar bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, kronik depresyon, anksiyete bozukluğu, şizofreni, kişilik bozuklukları, örneğin çekingen kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu ya da borderline kişilik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ya da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi gelişimsel olarak ortaya çıkan kronik psikolojik rahatsızlıklardan kaynaklanabilir. Ayrıca erken boşalma, alkolizm ya da uyuşturucu kullanımının süre gelen psikolojik etkisi ya da kronik çözümlenememiş kişisel sorunların etkisi olarak da ortaya çıkabilir. Erken boşalma sorunu olan erkeklerin çoğunda önemli bir psikolojik sorun yoktur. Psikolojik sisteme bağlı erken boşalmaya sahip erkeklerde ortak bir kişilik görüntüsü yoktur. Erken boşalmanın bu türü erkeğin yaşamı boyunca ve her durumda ortaya çıkar. 11. İlişkisel sorunlara bağlı erken boşalma. Karmaşık kişiler arası ilişkiler erken boşalmaya yol açabilir ya da erken boşalma nedeniyle ilişkiler bozulabilir. İlişkisel sorunlara bağlı erken boşalma, iletişim eksikliği, yanlış anlaşılmalar, romantik olmaktan korkma, çözülmemiş duygusal çatışmalar, partnere karşı aşırı hassasiyet, yakın ilişkilerden aşırı derecede korkma ya da aldatılmaya karşı bir cevap nedeniyle ortaya çıkabilir. Ayrıca kadına karşı isteksizlik, eşle çatışma, eşin hayal kırıklığına uğrayabileceği korkusu, erken boşalma korkusu gibi durumların erken boşalmaya yol açtığı saptanmıştır. Kısaca genel olarak ilişkideki eksiklikler, sağlıklı bir ilişki için gerekli olan duygusal kabulleri azaltır. Erken boşalma ilişkisel bir sorundan kaynaklanmasa bile ilişkide hatırı sayılır bir hasara yol açar. İlişkisel soruna bağlı erken boşalma genellikle sonradan kazanılmıştır. Erken boşalma sorunu olan çiftler için tek bir etkileşim örüntüsü olmasa da bir takım ortak örüntüler mevcuttur. Erkek partnerine karşı aşırı hassastır, başarısız olmaktan ve onu hayal kırıklığına uğratmaktan aşırı derecede korkar, sürekli olarak kendini suçlar ve özür diler, kadın da utangaç ve uysaldır ya da agresif ve suçlayıcıdır. Erkek partnerinin endişelerini umursamaz, sorununu normal bir fizyolojik yanıt olarak savunur, kadın da kendini görmezden gelinmiş ve ihmal edilmiş hisseder ve kavgacı davranır. Çift reddedilme, suçlama ve eleştirilmeyi içeren çözümlenmemiş ilişki çatışmaları yaşar. Bağımsızlıkta çift bağlılığı arasında bir çatışma yaşarlar. Bir partner diğeri tarafından yalnız bırakıldığını hissedip düşmanca ya da kaçınan bir tavır sergileyebilir. Erken boşalma sadece seksle ilgili olmaktan çıkıp her iki tarafı da ilgilendiren etkileşimli bir sorun haline dönüşebilir. Cinsel bir sorun aslında ilişkinin ayakta kalabilmesi için yan bir sorun olarak da ortaya çıkabilir. Cinsellik ilişkideki tek sorunmuş gibi görünür ama öyle değildir. Erkeğin erken boşalması kadındaki bir cinsel fonksiyon bozukluğuna eşlik edebilir. Bazı kadınlar engellenmiş uyarılma, orgazm güçlüğü gibi sorunlar yaşayabilirler. Öte yandan kadındaki bir cinsel fonksiyon bozukluğu da erkeğin erken boşalması ile etkileşebilir. Örneğin kadında engellenmiş uyarılma bozukluğu varsa ya da ilişki sırasında acı çekiyorsa erkeği ilişkiyi bir an önce bitirmesi için acele ettirebilir. Sonradan kazanılmış bazı erken boşalma vakalarında da erkeğin hızlı boşalması kadının psikolojik bazı sıkıntılarına, anksiyete ya da depresyon gibi ya da kadının sekse karşı olumsuz tutumlarına, oral seks gibi, düşük cinsel uyarımına ya da orgazmının engellenmesine karşı bir reaksiyon olarak oluşabilir. 12. Mahremiyet eksikliğine bağlı erken boşalma. Aşk, mahremiyet ve cinsellik konuları çok karmaşıktır. Aşk, mahremiyet ve cinselliğin evlilik ilişkilerinde oldukça yoğun bir şekilde bulunması gerekir. Çünkü sevgiyi paylaşma, gücü müzakere edebilme ve mahrem bir temel kurma becerisi, yakın ve doyurucu bir evlilik ve sağlıklı bir cinsel ilişki için gerekli olan 3 önemli koşuldur. Ayrıca bu koşullar çiftin kendi ailesinde ve önceki ilişkilerinde renklenir, şekillenir ve etkin hale gelir. Bu nedenle cinsel terapistlerin ve evlilik terapistlerinin aşk, mahremiyet ve cinsellik konularını yazması insanın belasını araması gibidir. Evlilik terapisine aldığım bir çift vardı. Kocaya ne zaman karın tarafından en çok sevildiğini hissedersin diye sordum. Adam uzun bir süre durduktan sonra, geçen ay sırtımı incitmiştim, eşim de romatizma merhemiyle olmuştu diye yanıtladı. Görüşme bittiğinde koca, bu aşk işi kesinlikle karmaşık dedi. Sevginin paylaşılması bazen bu şekilde çok basit görünse de karmaşık olabilir. Aşk ve mahremiyet sadece paylaşılabilir ve pazarlığa açık değildir. Evlilik ilişkilerinde parasal konular pazarlık konusu yapılabilir. Aşk ve mahremiyet ise duygulara dayanır ve yoğun bir şekilde paylaşılmalıdır. Evlilik ilişkisinde cinselliğin birçok işlevi vardır. Fiziksel bir davranış olarak cinsellik pazarlık edilebilir. Ancak bir aşk eylemi olarak cinsellik pazarlık edilemez. Sadece verilebilir ya da paylaşılabilir. Ancak medyanın cinsellik yazarları ve otörleri genellikle aşk ve mahremiyet yerine teknik ve performansa odaklandıkları için farkında olmadan pazarlığı kuvvetlendirebilirler. Sağlıksız bağlanmalar kişinin sağlıklı ve mutlu bir evlilik yaşamasına engel olabilir. Cinsel kimliğin temeli kişinin başta anne olmak üzere ilk bakım sağlayıcılarıyla ilişkisi ve onlara bağlanmasıyla oluşan ilk gelişmelerde yatar. İlk yıllardaki bağlanma kalitesi sevme, dokunma, verme, alma ve bağlanma becerimizi şekillendirir. Bağlanma kalitesi ve duygulanım ilerideki mahrem cinsel ilişkileri kurar. Örneğin cinsel terapiye aldığımız Ahmet güçlü, eğlenceli ve yakışıklı genç bir adamdı. Ancak kadınlarla yakınlaşmakta zorlanıyordu. İlişkileri başlatmayı başarabiliyor ancak ilişki daha mahrem bir boyuta ulaşınca bilinç dışı olarak onu sabote ediyordu. İki farklı eşle erken boşalma sorunu yaşadıktan sonra terapiye gelmeye karar verdi. Kızgın, utanmış ve aklı karışmıştı. Ne olduğunu anlamıyordu. Doğumundan kısa bir süre sonra ebeveynleri boşanmış, annesi ciddi depresyondan sonra ilaçlara bağlı yaşamaya başlamış, babası parasız kalmış ve çocuklar akrabalar arasında dağılmıştı. Ahmet annesine kavuşmadan önce hayatının yaklaşık ilk iki yılını bazıları iyi, bazıları kötü akrabaların yanında geçirmişti. İlk yıllarındaki zayıf bağlanma temelinden dolayı mahrem bir cinsel ilişki geliştirmek Ahmet için bir sorun haline gelmişti. Terapiye devam ettikçe Ahmet şiddetli terk edilme korkusunun farkına vardı. Erken boşalma ise anlayışlı yaklaşan ve sorun çıkarmayan iki eşinden kendisini korumaya yönelik bilinç dışı bir savunma yöntemiydi. Evliliklerinde Ahmet daha çok yıkılan ve eşinden uzaklaşan taraftı. Terapide genellikle öfkesini, utancını ve akıl karışıklığını temsil eden küçük, korkmuş ve incinmiş bir oğlan çocuğu gibiydi. Bu örnek vakada olduğu gibi ilk yıllardaki sağlıksız bağlanmalar erken boşalmaya, kişinin sağlıklı ve mutlu bir evlilik yaşamasına engel olabilir. Cinselliğin ifade edilmesi ve cinsel birleşme çiftin karşılaşabileceği en kırılgan etkileşimlerden biri olabilir. Eşin önünde zevk vermek ve almak için çıplak şekilde yatma süreci oldukça kırılgan ve bağımlı bir durumdur. Çiftin yaşamındaki hiçbir an bu kadar kırılgan değildir. Cinsel birleşme eylemi bir başkasının vücudunda başka birinin vücudunun yer alması son derece kırılgan fizyolojik bir pozisyondur. Bu yüksek fizyolojik açıklık ve kırılganlık durumundan ötürü bilinç dışı süreçlerin sembolik uyanışı muhtemeldir. Cinsellik ilk duygusal bağlanımların fiziksel bir ifadesidir ve kişinin kendi ailesi ve evliliğinde edindiği ilişki kapsamında en iyi olarak anlaşılabilir. Örneğin, Reyhan ve Selim bireysel terapistleri tarafından birlikte cinsel terapi görmeleri konusunda bana gönderildiler. Çünkü Reyhan orgazm bozukluğu çekerken Selim de erken boşalmadan şikayetçiydi. Terapi bünyesinde genital duyulara odaklanan bazı ödevler verdik. Bu ödevlerden biri eşlerin çıplak olarak yan yana yatması ve birinin diğerinin erotik bölgelerine dokunmasından oluşmaktaydı. Terapide bu noktaya kadar Selim penisinin sertliğini kontrol etmeyi başarabiliyordu. Ancak Reyhan onun genital bölgelerine dokunmaya başladığında ya penisinin sertliğini kaybediyor ya da hızla boşalıyordu. Selim ağlayacak gibi olup ondan kaçıyordu. Çift bu konuda konuştuğunda Selim'in derin bir üzüntü hissettiği ortaya çıktı. Sonraki seansta Selim'den tekrar aynı durumda olduğunu düşünmesini ve aynı üzüntüyü hissetmesini istedik. Selim o duruma geldiğini hissettiğinde ondan aklına ilk gelen anısını söylemesini istedik. Selim ilk olaydan bahsederken bir yandan da ağlamaya başladı. 8 yaşındayken bir gece annesinin onu uyandırıp sabah olmuş da okula gidecekmiş gibi davrandığını anlattı. Selim kahvaltı masasına oturduğunda saat 2-3 arasıymış. Annesi ona seni kandırdım demiş. İkincisi ise bir bayram sabahıymış. Selim ile kardeşi oturma odasına koşup anne ve babasının aldığı bayramlıklara bakmaya gitmişler. Ancak hiçbir şey yokmuş. Çocuklar hüsrana uğramış. Annesini uyandırıp bunu anlatmaya çalıştıklarında anneleri gülmüş ve ertesi günün bayram olduğunu söylemiş. Bir süre sonra ise şaka yaptığını, aslında bayram olduğunu ancak hediyeleri bir başka odaya sakladığını söylemiş. cinsel egzersizler sırasında Selim'in hüzün ve üzüntüsünün ortaya çıkmasının gerçek nedeninin sadist annesi olduğunu gösteren bu vaka, konu cinsellik olunca görünenle değil, görünmeyenle ilgilenilmesini göstermesi açısından çok bilgilendiricidir. Birbirini seven bir çiftin cinsel etkileşimleri en mahrem ve heyecanlı bağlanma biçimlerinden birisidir. Aşk hem duygusal ve fiziksel yakınlığa götürür. Bu yakın olma arzusu kişinin kendi benliğini anlaması ve sevdiği kişiyle paylaşması ile duygusal olarak tatmine erişirken, yakınlık güdüsü fiziksel olarak dokunma, duygulanım ve cinsel birleşme ile tatmine erişir. Aynı şekilde çiftin aşkı ve mahremiyeti uzay boşluğunda yaşamadığı da unutulmamalıdır. Bütün diğer etkileşimler, roller ve yaşamdaki stresler çiftin aşk hayatını etkiler. Ancak bizim inandığımız birbirlerini koşulsuz seven, aşklarını açıkça ifade eden ve bunu devam ettirmeye uğraşan çiftler gerçek mutluluğu ve huzuru bulabilirler. Ayrıca çiftin cinsel ilişkisini tamamen geliştirebilmesi için aşk, mahremiyet ve müzakere edilmiş güç çerçevesinde birbirlerine bağlanmaları gerekir. Aşk sorunlarının güç sorunlarından keskin bir şekilde ayrılması gerekir. Aşk ve varoluş müzakere edilebilir kaynaklar değildir. Bilgi ve hizmetler ya da para ve mülkiyet ise müzakere edilebilir kaynaklardır. Öte yandan aşk müzakere edilemez ve edilmemelidir de. Çünkü güç konuları ile beraber akıl karıştırıcı, karmaşık ve yaygın hale gelebilir. Aşk duygulara bağlıdır ve duygular paylaşılabilir ancak müzakere edilemez. Güç ise müzakere edilebilir. Başlangıçta bir bireyin diğerine olan aşkı çifti ilişkiye götürür. İlişkinin başlangıcında bu daha çok tutku, ihtiras ve çekicilik olarak tanımlanır. Ancak ilişki devam ederse daha derin bir ilgi oluşur. Bu derin ilgi aşamasından mahremiyete yolculuk başlar. Sağlıklı bir cinsel ilişki birinin diğerine duyduğu aşka dayanan mahremiyet bağlantısından gelişir. Aşk, bağlılık ve disiplin isteyen süre gelen bir cinsel ilişki gibidir. Bu aşk diğer eşin mutluluğu, gelişimi ve hayata dair ifade edilen kaygılarıdır. Değer verme, anlayış ve kendini ifade etme varoluşun temel öğelerindendir. Bize göre varoluş sorunları ve mahremiyet aşkın temel yönlerinden ikisidir. Sıradaki vaka aşkta bağlanma, disiplin ve varoluş sorunlarını aydınlatmaya yardımcı olacaktır. Mehmet Emin karısıyla beraber terapiye geldiğinde 40'lı yaşlarındaydı ve sürekli tartışmaktan ve erken boşalmadan şikayetçiydi. Ancak ikisi de bana birbirlerine duydukları aşkı açıkça ifade ettiler. Çift 3 yıldır evliydi. Karısının ikinci evliliğiyken Mehmet Emin için ilkti. Karısının evlilik öncesi doğurduğu 2 çocuğuyla karısının evinde yaşıyorlardı ve Mehmet Emin M'de evin giderlerine küçük bir miktar katkıda bulunuyordu. Mehmet Emin'in aşk anlayışı o kişiyle ilgilenmek anlamına geliyordu. Ancak kendi geçmiş deneyimleri çoğu zaman depresif ve paranoyak olarak tanımladığı annesinin verdikleriyle sınırlıydı. Mehmet Emin'in psikoterapi grubundaki 3. yılında şu sorun gerçekleşti. Karısı Avrupa seyahatinden döndüğünde hediye olarak altın bir evlilik yüzüğü getirmişti. Bu noktaya kadar Mehmet Emin'in bir evlilik yüzüğü yoktu. Hediyeyi aldığında karısına teşekkür etse de yüzüğü takmadı. Yüzükle ne yapacağını bilmediği için bir kriz yaşamaya başladı. Grupla bu konuyu tartıştığı zaman Mehmet Emin'e yüzüğü takmamanın sembolik olarak karısına sevgisini ve bağlılığını ifade etmeyi reddetmek manasına geldiği söylendi. Ayrıca bankada karısının bilmediği bir hesabı olduğunu ve birlikte bir ev almak istemediğini de açıkladı. Mehmet Emin karısına bağlılık ve disiplin konusunda eksiklik çektiğini gördü ve bu yönüyle yüzleşti. Bir sonraki yılda Mehmet Emin evlilik yüzüğünü takmaya başladı. Beraber ev aldılar ve ortak bir banka hesabı açtılar. Mehmet Emin gruba bir gün çiftlikte yürürken bir atın çiftten atlayıp onun yoluna çıktığını ve o anda karısının güvenliğini sağlamak için hiçbir şey yapmadığını fark ettiğini anlattı. Suçluluk ve utanç hissetti. Biz de bunu tartışarak karısına olan aşkı ve kendi istekleri arasındaki çatışmaya dikkat çektik ve terapi devam etti. Bu vaka bize geçmişinde derin ilgi görmeyen bir kişinin mahremiyete yolculuğunda sıkıntılar yaşayabileceğini göstermesi açısından önemli olmuştur. Cinsel sorunlar mahremiyet zorluklarının bir göstergesidir. Mahremiyet evlilikte cinsel ve aile yaşamında çok elzem bir kavramdır. Mahremiyet de aşk gibi birçok tanıma sahiptir. Mahremiyet yaygın anlamlarının dışında birçok şey ifade etmektedir. Arapça haram kelimesinden gelir ve haram olma hali demektedir. Herhangi bir şey özelse onu hak etmeyen bir kişiyle paylaşmak doğru değildir. Bu özel olan şey için mahrem kelimesi de kullanılabilir. Paylaşmamak haline, gizli olma durumuna veya gizliliğe ise mahremiyet denir. kişinin kendisine, karşındakine duyduğu saygının bir gereğidir. Mahremiyet sıkı sıkı tutup korunması, kollanması gereken yaşantılar, duygular ve anlardır. Başkalarının ellerine, dillerine ve gözlerine bırakılmaması gereken özel bir alandır. Titizlik muhafaza edilmesi gereken bir güzelliktir. Bir anlamda kişinin çok özel insanlarla paylaştığı iç dünyasının dokunulmazlığı da diyebiliriz. Mahremiyet sanıldığının aksine eski uygarlıklarda ve Orta Çağ Avrupa'sında olmayan, antik Yunan'da küçümsenen, Roma'da önemsiz bulunan bir kavramdır. Rönesans'ta ortaya çıkan bireyselleşmenin bir ürünüdür. Temelde insanın yüceliğine inanma ve karşılıklı sınırsız saygıya dayanır. Tümüyle çağdaş bir olgudur, demokrasinin bir getirisidir. Mahremiyet, edep ve haya anlamlarını da taşımaktadır. İşte bu yüzden mahremiyet, sağlıklı ve mutlu bir evliliğin oluşmasında en önemli unsurlardan biridir. Mahremiyetin olmadığı bir yerde huzur da yoktur. Huzurun olmadığı yerde de haz verici bir cinsellikten, boşalma kontrolünden ve aşktan söz etmek imkansızdır. Mahremiyet için birçok önemli öğe vardır. Bağlanabilme ve işbirliği becerisi, mahrem ilişkilerde meydana gelen çatışmayı, düşmanlığı çözebilme, anlama, direnebilme ve ifade edebilme yetisi. Bir başka anlamda mahremiyet, kimliğin, duygulanımın, egemenliğin, uyumun, çatışma çözümünün ve cinselliğin vazgeçilmez bir birleşimidir. Bir başka açıdan mahremiyet, incinmeyi ve incinmekten korkmayı paylaşmadır. Evlilikte mahremiyet ise her eşin beraberinde ego gücü, iktidarı, kırılganlığı, bağımsızlığı, dokunmayı, güveni, karşılıklılığı, benliğe dair anlayışı ve benliği paylaşmayı getirmesidir. Çoğumuzda olduğu gibi mahremiyet güçlü bir benlik ister, kırılgandır, yanılabilir ve ihtiyaç içindedir. Mahremiyeti geliştirebilmek için ihtiyaç içindeki benliklerimiz için alan ayırmalıyız. Mahremiyet korku dolu bir süreçtir. Çünkü ifşa korkusu, terk edilme korkusu, kızgın saldırı korkusu, kontrolü kaybetme korkusu, kişinin kendi yıkıcı dürtülerinin korkusu, kişinin bireyselliğini kaybetme korkusu gibi korkular içinde barındırır. Biz bütün bu korkuların sağlıklı ve mutlu evlilikte giderilebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca erken boşalmayı mahremiyet zorluklarının bir göstergesi olarak görüyoruz. Mahrem ifade edilen duygusal hisler, duygulanın bağımsızlık ve kırılganlığın eksikliği, cinsel temaşın eksikliğini pekiştirir. Çiftin hayatındaki mahremiyet tatmin edici ve zevk veren cinsel hayat için karar verici ana etkenlerden biridir. Sadece sorunlu çiftler mahremiyet olmadan cinsel yönden birbirini tatmin edebilir. Çoğu çift için mahremiyet olmadan birbirlerini cinsel yönden tatmin etmeleri mümkün değildir. Gerek orgazmın verdiği zevk sürekli gelişen mahrem evliliklerde zirve yapar. Mahrem evliliklerde cinsellik sadece eğlence ve aşkın ifadesi olarak yer alabilir. Ancak bu durum neden sevilmediğini hisseden eşlerin sırf cinsellik için cinsel ilişkiye girmek istemediğini açıklar. Bir erkek incinmeye dair korkularını ve zayıflıklarını paylaşmazken boşalmasını nasıl kontrol edebilir? Aslında bir eylem olarak cinsellik çok kolay yapılabilir, gerçekleştirilebilir. Cinselliği aşk ve mahrem ilişki kapsamında paylaşmak zor olandır. Cinsellik aşkın bir ifadesi olarak duyguların, hislerin ve geçmiş ve o anki kaygı, acı, korku ve karışıklıklara dair deneyimlerin bir paylaşımıdır. Eğer gerçek bir paylaşım meydana gelmezse kişi erken boşalabilir ve cinsel performansı zarar görür. Bundan dolayı cinselliği paylaşılan geçmiş deneyimler çerçevesinde hislerin bulunduğu müzakere edilebilir bir eylem olarak yaklaşıyoruz. Başta erken boşalma olmak üzere ortada olan problem ne olursa olsun, öfke, endişe, işsizlik, kendini cezalandırma ya da yargınlık korkusu ve benzerleri, her bireyin davranışı ve devamındaki dinamikler yığınla sistematik sonuçlara ve olasılıklara sahiptir. Erken boşalmaya yol açan mahremiyet eksikliği yakınlık korkusunun bir sonucu da olabilir. Korku biyolojik olarak programlanmış bir tepkidir. İnsanlarda tepki savaşmak veya kaçmaktır. Kronik mücadele, aralıklı mücadele ve telafi, mücadele ve kaçış veya sadece birbirinden kaçınma mahremiyet eksikliğine ve yakınlık korkusuna verilen yaygın tepkilerdir. Bu örüntüler mesafeyi ayarlar fakat bunu birçok eşe göre kabul edilemez bir şekilde yapar. Birçok erkek yakınlığın ne anlama geldiğinin ve ne istediklerinin biraz da olsa farkında olmalarına rağmen daha yakın olma konusunda sıkıntı çekerler. Bu nedenle mahremiyet eksikliğinin arkasında aşağıdaki korkular yatabilir. Bağımlılık korkusu. Korku duygusal olarak kendine yetmenin, ayrı olmanın ve bağımsız olmanın kesinlikle çok önemli olduğunu düşünen eşlerde görülür. Uç durumlarda eş karşıt bağımlılık gösterir veya diğerine hiç muhtaç olmadığını kanıtlarcasına sürekli diğerinden uzak olma ihtiyacını ortaya koyar. Fakat onu maddi veya sosyal bir çıkar olarak görür. Bu yapı Sager ve Hunt'ın 1979 paralel evlilikler olarak adlandırdıkları evliliklerde görülür. Bu eşler duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için birbirlerine dayanmazlar. Evlilikleri her iki tarafın kendi hayatlarını yaşadığı duygusal mesafe ile karakterize edilir. Bazı ilişkilerde karşıt bağımlı olan kişi kendine çok bağımlı bir eş seçecektir. Böylece kendilerine bakmaksızın bağımlı eşle meşgul olabilirler. Çünkü bağımlı bir eş çok fazla şey bekler veya talep eder. Bağımlılık korkusu çoğu zaman eski ebeveynsel etkilerden kaynaklanır. Ebeveyn genellikle baba, kimseye dayanmadan tek başına hayatta kalabilmenin önemini vurgular. Çocukluk çağlarında bağımlılık korkusuyla yetiştirilen bir çocuk, anne babadan çok az, hatta hiç destek almadan kendi başına kalmaya zorlanır. Böyle çocuklar yardıma gereksinim duyduklarında, güçsüz oldukları veya bunu tek başına halletmeleri gerektikleri söylenmiştir. Bu korku kadınlardan daha çok erkeklerde görülür ve babadan oğula aktarılır. Erken boşalma şikayetiyle başvuran ve 40 yaşında olan Selami, karısından hiçbir zaman bir şey istemediğini belirtmişti. Bunun bir zayıflık olacağına inanmıştı. Çocukken Selami ne zaman ağlamak gibi duygusal bir zayıflık sergilese, fiziksel olarak cezalandırılmış ve aşağılanmıştı. İhtiyaçlarını dile getirdiğinde bebek gibi davrandığı söylenerek alay edilmişti. Babasının ifade ettiği duyguları son derece içselleştirmişti. Bu duygunun mantıksız olduğunu fark etse de bunu kendi başına engelleyememişti. Onun korkusu sadece güçlü olanın hayatta kalacağı inancına dayanmıştı. Duygulardan korkma. Yakınlık gösterme diğeriyle bir duygu paylaşmayı kapsar. Kendini açma önemlidir ve düşünceleri, inançları, tutumları, fikirleri ve özellikle duyguları ortaya koymayı içerir. Bazı eşler duygularından korkmayı öğrenmişlerdir. Böyle bireylerin korktuğu duygular terk edilme, reddedilme korkusu gibi spesifik değildir. Genel olarak tüm duygulardır. Esasında bu genel korku spesifik duygulardan korkmayla ilişkilidir. Maalesef spesifik korkular genellenerek tüm duyguları içeren bir hal alır. Obsesif kompulsif kişilik yapısına sahip eşler duygularından kaçmak için savunmalarını kullanırlar ve gerçekten bu bireyler duygudan yoksun gibi görünürler. Rasyonellik, inkar, iz düşümü, ussallaştırma ve katı bir haklılık inancı gibi duyguların ardına saklanırlar. Satir, 1967, bu tür eşleri diğerlerine karşı duygusuz mekanik yaklaşımlarından dolayı bilgisayarlar olarak tanımlamıştır. Bilgisayarlar hissetmek yerine düşünürler, harekete geçmek yerine dururlar. Duygusal yaşantıdan bu kadar yoksun olsalar da bazen aşırı duygusal bir eşle ilişkiye başlayabilirler. Yüzeyde eş hasta veya deliymişçesine davranırlar fakat bilinçsiz olarak bundan doyum sağlarlar. Obsesif kompulsif eşlerin rahatsız edici buldukları duygular diğer eş üzerine yansıtılabilir. Böylece bu duyguyla kendilerinde değil, karşıdakinde uğraşmış olurlar. Duyguların kontrol edilmediği ailelerde yetişen bireyler de duygularından kaçmayı öğrenirler. Çocuk istismarının veya alkolizmin sık rastlandığı durumlarda bir ebeveynin depresyonu, manik depresif tepkileri olduğu veya duygusal olarak istikrarsız olduğu durumlarda çocuk duyguların altında ezilmekten ve kontrolü kaybetmekten korkabilir. Bu eşlerin zihninde hissetme düşüncesi delilikle eş anlamlıdır. Aynı dinamik uzun süreli bir depresyon başından geçen eşlerde de oluşabilir. Çeşitli vakalarımızda uzun süre tedavi edilmeyen depresyona sahip bu insanlar, herhangi bir duyguya yol vermenin depresyonu davet etmekle aynı şey olduğunu hissettiklerini belirtmişlerdir. Korkunun son bir yapısı da ebeveynleri tarafından duygusal olarak sınırlandırılmış veya nasıl hissedecekleri söylenmiş bireylerde görülür. Duygusal sınırlandırma, ebeveynlerin çocuğun bir duygu halini göz ardı etmesi, eleştirmesi veya cezalandırmasıdır. Duygusal sınırlandırma sözel bir süreç olduğundan ve diğer istismar çeşitlerinden daha az şiddetli olduğundan genellikle çok fazla dikkate alınmaz. Fakat tekrarlanan duygusal sınırlandırma uzun süreli birçok etkiye sahip olabilir. Tedavi ettiğimiz yetişkinler duygularını ifade etmeye kalktıklarında ebeveynleri tarafından önemsenmeyeceklerine inanırlar. Duygularını yok saymayı, en aza indirgemeyi ve mantığa vurmayı öğrenirler. Bu yapı daha da karmaşıktır. Çünkü böyle danışanlar her şeyin yolunda olduğu izlenimini vererek terapiste duygularını açmazlar. Terapist ifade edilen kadar ifade edilmeyenleri de anlamayı öğrenmelidir. Öfke korkusu. Öfke korkusu iki şekilde ortaya çıkabilir. Birincisi, eşler başkalarına karşı duyduklarını öfkeden korkabilirler. Diğer kişiye çok fazla yaklaşmanın düşmanlığı, öfkeyi saldırganlığı veya hışmı doğurabileceğinden korkabilirler. Bu tür korkuları olan bireyler başkalarıyla mesafeyi korurlar. Öfkenin yakın bir ilişkide kaçınılmaz olduğuna inandıkları için bundan kaçınmanın tek yolunun yakın ilişkilere girmemek olduğuna karar verirler. Bu durum erken boşalarak eşten uzak durmayı da beraberinde getirir. Ailesel ortamın çeşitli türleri bireyde bu korkuyu yaratabilir. Bazı ailelerde çocuk ebeveynleştirilebilir. Ebeveynleştirilen çocuklardan kapasitelerinin çok üstünde sorumluluk üstlenmeleri beklenir. Yalancı ebeveynler gibi hareket etmek zorundadırlar. Çocuğun güvenlik duygusunun kaybı, aşırı beklentiler ve ifade edilmesine izin verilmeyen bastırılmış öfke duygusu zamanla çocukta çoğalır. Çocukluklarında ebeveynleştirilen birçok eş derinlerde saklı dargınlık ve öfke taşır. Öfke korkusuna neden olan diğer bir aile yapısı da aile sistemi içinde öfkenin hakim olduğu durumlarda oluşur. Ailede çocuk istismarı, eş istismarı veya her ikisi birden olabilir. Bir çocuk olarak birey öfkenin nasıl kontrolden çıktığına ve aile üyelerinin nasıl acı çektiğine şahit olmuştur. Bu yapının bir daha tekrarlanmaması için gösterilen çaba ile yetişkin eş öfkesini bastırmaya çalışır. Ebeveynlerinin ortaya koyduğu bu yapı sonucunda eş öfkenin sadece yıkıcı sonuçlar doğuracağına inanır. Tam tersi olan aile ortamında da aynı etki görülebilir. Bu ailelerde ebeveynlerin hiç öfkelenmedikleri veya çatışma içine girmedikleri belirtilir. Ebeveynler dolaylı olarak öfkenin kötü, kabul edilemez ve zararlı olduğu mesajını iletirler. Bu ailelerin çoğunda çocuklara öfkenin iyi bir şey olmadığı veya eğer öfke duyuyorlarsa onlarda yanlış olan bir şey olduğu direkt olarak söylenir. Diğer durumlarda da ebeveynler sadece öfkeyle baş etme becerisinden yoksundurlar. Sonuç olarak öfke duyguları hiçbir zaman çözümlenemez ve zaman geçtikçe birikir. Bu duygu şiddet noktasına varana kadar artabilir. Bu durum kendilerini ve eşlerini ürkütür ve bir daha öfkelenmemeye yemin ederler. Şüphesiz bu çabanın boşa çıkması kaçınılmazdır. Öfke hala oradadır. Bu korkunun diğer bir göstergesi de öfke duygusunun yansıtıldığı kişi olmakla ilgilidir. Bu bireyler eşlerinin kendilerine öfkeleneceğinden çok korkarlar. Öfkeden kaçınmak için eşi taviz vererek memnun etmeye çalışırlar. Kendi öfkelerinden korkan eşlerde olduğu gibi bu bireylerde öfkenin çok daha fazla veya çok az ifade edildiği ailelerde yetişmiş olabilirler. Çoğunlukla bu kişiler öfkenin patlayarak veya zamansız olarak açığa vurulduğu ailelerde yetişmişlerdir. Alkolik bireylerin çocukları alkoliklerin öfkesinin zamansız, nedensiz ve zarar verme amaçlı olduğunu düşünmeye başlar. Bu çocuklar daha sonra kendilerine veya diğer aile üyelerine bir zarar geleceğini bekleyerek sürekli bir korku halinde yaşarlar. 6. ayrımın sonu. Sayfa 62.